Ayrım 22, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 262. Mafyokrasi, yani mafya yönetimi. Ancak örgütlü suçun tek ve doğrudan sonucu toplumun kriminalize olması değildir. Örgütlü suç bir dizi ekonomik, sosyal, kültürel tahribatı hem hazırlar hem de o tahribatların bir sonucu olurken en önemli etkisini devlet ve devlet organları üzerinde gösterir. Suçun gangsterleri sadece bir iş yerinin aldıkları haraç, şu ya da bu kişi üzerinde uyguladıkları şiddet, yasa dışı yollardan ekonomiyi ele geçirmek ve benzerleri olarak var olmazlar. Örgütlü suçun günümüzdeki en önemli etkisi devlet katında yayılması, işbirliği ve adeta onunla bütünleşir şekilde yayılmasıdır. Böylelikle örgütlü suç kendisine karşı çıkabilecek yegane gücü, yani devleti de kendine benzetip bir anlamda asimile etmektedir. İlk kez ortaya çıkışında daha ziyade mikro ölçekte yerel siyasetçileri ve makamları sarmalına alan örgütlü suç örgütleri zaman içinde büyüyüp gelişmesine paralel olarak devlet içindeki etki ve bağlantılarını daha da kuvvetlendirmiş, makro ölçekte yapının bütününe sızan bir mahiyet arz eder olmuştur. Sistemin açıklarını ve zaaflarını her zaman iyi kollayan mafya, devlet içinde kurduğu partito yakınlıklarla önce bu ilişkilerini güçlendirmiş, sonra karşılıklı çıkar temelinde devlet içinden işbirlikçi kadrolar bularak onları kendisine bağlayarak avantajlı bir konum yakalamıştır. Toplumun çıkarlarını korumak ve kollamakla yükümlü kadrolar, zamanla kendilerinin ve mafyanın çıkarlarını koruyan kadrolar haline dönüşmüşlerdir. Böylelikle mafya siyasal ve idari süreçlere daha çok dahil olurken, işbirlikçi kadrolar da zamanla mafyanın bir uzantısı olarak onunla özdeşlik ilişkisi içine girmişlerdir. Önceleri kamu ihaleleri, mafya üyelerinin devletle sorunlarını çözme gibi konularda işlevsel olan bürokratik ya da siyasal dostlar, süreç içinde devletin değil, mafyanın memuru konumuna yükselmişlerdir. Ancak bu ilişki ve adımlar tek taraflı değildir. Çoğu durumda söz konusu adımlar devlet cenahından da atılıp, özellikle gizli servisler aracılığıyla, karşılıklı bir al gülüm ver gülüm şekline dönüşmüştür. Bu anlamda mafya başlangıçtaki mafya olmaktan çıkmış, kendine hami ve koruyucular arama aşamasını çoktan geçmiştir. Artık gönüllü hamiler bizzat mafyanın ayağına kadar gidip hizmete talip olmakta veya ödüllendirilmeyi beklemektedir. Mafya devlet içinden her kademede güçlü bağlantıları olan bir yapılanma haline gelebilmiştir. Bu yüzden mafyalaşma sistemin özüne ilişkin bir sorun olduğundan zamanla bu ilişki bireysel bir ilişki olmaktan çıkıp kurumsal düzeye kadar gelebilmiş, mafya bizzat devletin en tepe noktalarında kendisine sağlam zeminler edinmiştir. Bu noktadan sonra artık tek tek mafyatik yakınlaşmalar değil, daha kapsayıcı ve bütüncül bir tutum gelişmiştir. Eğer mafyalaşma kapitalizmin bir tür son aşaması ise, tabii daha sürpriz aşamalar yoksa, devlet de giderek bu gücün daha fazla kontrolü altına giren bir konuma sürüklenmektedir. Bugün ortaya çıkan olgu ve tehlike bizzat devletin mafyokrasiye, yani mafya yönetimine dönüşmesidir. Mafyalaşmanın aynı zamanda devlet katında politik kabul görmesi, hatta teşvik edilmesi anlamına gelmektedir ki birçok ülke bugün bu sorunla karşı karşıyadır. Liberalizmin jungle ekonomisine, uyuşturucu ekonomisine dönüştüğü bir toplumsal ve tarihsel ortamda devletin de bundan etkilenmemesi, muaf olması düşünülemez. Özellikle emperyalizmin denetiminde yayılan uluslararası mafyalaşma, başta 3. dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ulusal devletleri tehdit etmekte, sonuçları itibariyle devlet organları mafyatik yapılanmalar ve ilişkiler eliyle dönüştürülmektedir. Böylesi bir durumda devlet artık halkın temsilcisi olmaktan hızla çıkıp küresel sermaye mafya karışımı yapıların denetim ve hizmetine giren bir resmi organa dönüşmektedir. Böylesi bir egemenlik değiş tokuşunda demokrasi artık gerçek mahiyetini yitirip mafyatik süreçlerin onaylandığı, meşrulaştırıldığı bir oyuna dönüşür. mafyokrasi yasa dışı güç merkezlerinin yasal güç merkezini yani devleti ele geçirmesi ve kendi çıkarları doğrultusunda hem mental hem de kurumsal olarak yeniden organize etmesidir. Böylesi bir durumda artık devlet aygıtının bizzat kendisi mafyalaşmıştır. Bu eğilim günümüzde de sürmekte olup giderek devletleri daha fazla etkisi altına almakta, hatta bazı özel şartlarda bizzat yönlendirmektedir. Karamsar bir senaryo, suç adacıkları toplumuna doğru. Mafyalaşma ve kriminalize olma hali bugün dünya üzerindeki birçok toplumun başındaki en büyük belalar arasında görünüyor. Gerçekte bütün toplumlar şu veya bu oranda örgütlü suç ve mafyanın sonuçlarıyla boğuşmaktadır. Üstelik suçun ve mafyalaşmanın artan trendini düşündüğümüzde gerek sayısal gerekse de nitelik olarak gelişme içinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden mafyalaşma ve suç olgusunun geleceğe de damgasını vuracak bir eğilim olacağını söyleyebiliriz. Bunun hem ekonomik, sosyal, kültürel hem de devlet acziyeti bakımından nedenleri yeterince mevcut. Eğer kriminalize olma hali sürecek bir durumsa, ki öyle görünüyor, acaba ne gibi bir durum ortaya çıkabilir? Aşağıdaki kötümser senaryo kısmen verilere, kısmen de ön sezilere dayanarak kaleme alınmıştır. Adı üstünde bir senaryo bu. Gerçekleşebilir de, gerçekleşmeyebilir de ama üzerinde düşünmeye değer. Mafyalaşma ve suç sokağa kadar, işaretleri şimdiden olduğu üzere, yayılabilir. Sokak belli çetelerin bir hakimiyet alanı haline gelebilir. Bu tabana yayılmış suç bir yaşam biçimine dönüşerek toplumun dokularına yayılabilir. Belli gettolaşma merkezlerini kendisine üst seçen kriminal yapılar, kentin kıyısındaki bu operasyonel suç adacıklarından tıpkı bir ava çıkar gibi yayılan kriminal milisler eliyle belli noktalara saldırılar düzenleyebilirler. Görece zengin bölgelere, kişi ya da kurumlara yönelik vur kaç, al kaç, kapkaçtan daha örgütlü, tipi ve çok boyutlu amaçlı soygun, hırsızlık, tecavüz, öldürme, insan kaçırma ve benzerleri suç safarları düzenleyebilirler. Konut, can, mal, ırz dokunulmazlığı, belirtileri şimdiden oluştuğu gibi, kağıt üzerinde boş bir laf halini alır. Devlet öncesinin barbarlık çağına geri dönüştür bu. Crime Land yani suç şehri ya da Crime Area yani suç bölgesi diyebileceğimiz devletten kurtarılmış ya da soyutlanmış bölgeler oluşabilir. Bu bölgeler yeni tip mafyöz çetesel yapılanmaların denetimine girer. Bunun nüveleri bugün de mevcuttur. Yeni orta çağın postmodern derebeyleri oluşur. Bu tip bölgeler ve gruplaşmalar şehrin birçok bölgesinde yaşanacağı için önce aralarında kanlı hakimiyet savaşları yaşanır. Ölümler basit, gündelik olaylar haline gelir. Her çete bulunduğu bölgeyi haraca keser ve uyuşturucu pazarı haline getirir. Bu bölgeler tamamıyla kendi kurallarıyla yeni kuşak, genç mafya babalarınca yönetilen özerk bölgeler haline gelir. Süreç içinde devlet güçleri, polis bu bölgelere giremez olur. Devletin yasaları kriminal adacıklarda işlemez hale gelir. Bu bölgelere giriş çıkışlar aynı mafyatik güçlerin iznine veya vizesine tabi olur. Devlet otoritesi nüfuz edemez, bir tür suçlular kolonisi oluşur. Bunların çoğu etnik eksende oluşup siyasi biçimler de alabilirler. Dipnot, bugün özellikle büyük şehirlerin belli bölgelerinin PKK uzantılı Kürt mafyası tarafından ele geçirildiği bizzat resmi ağızlar tarafından dile getirilmektedir. PKK terörünün finansesi başta uyuşturucu, kapkaç, haraç olmak üzere önemli ölçüde bu kriminal ağın gelirlerinden sağlanmaktadır. PKK gençlerimizi kentlerde zehirlerken dağlarda da onları o paralarla alınmış silahlarla vurmaktadır. Zengin ya da görece kesimler maddi imkanlarını kullanarak kendilerini daha korunaklı bölgelere çekerler, şehrin dışına taşan siteler veya uydu kentler oluşur. Bu eğilim de şimdiden başlamıştır. Yaşam tarzları güvenlik ekseninde kesin bir şekilde ayrışır. Aynı kesimlerin özel koruma ihtiyaçları artar. Şimdiden başlamıştır. toplumun bir kesimi korunma ihtiyacını kendi kendine sağlarken toplumun geniş kitleleri ve orta sınıf korunma hizmeti sağlayamaz. Gelir farkı ya da uçurumu olan kesimler arasındaki temel fark mal ve mülkün yanı sıra güvenlik standartları ekseninde yeniden tanımlanır. Arada kalan orta sınıf görece daha az gelire sahip kesimler ve bölgeler kriminal saldırılara açık hale gelir. Zaten şimdiden gelmiştir. Ne özel ne de kamusal güvenlik hizmetinden yararlanamayan, dahası ümidi kesen bu kesimler silahlanmaya, hatta kendi milislerini oluşturmaya başlarlar. Maddi manevi en çok zararı bu savunmasız yasalara sadık, kendi halinde yaşayıp giden yurttaş kesimleri görür. Devletin fiziki otoritesinin kaybolması, yetersizleşmesi karşısında manevi otoritesi de sarsılır. Devlete güven ve sadakat duyguları kaybolur. Devletin prestij yitimine uğraması suçu daha da cesaretlendiren moral sonuçlar doğurur. Devlet gücünün kağıt üzerinde kalması devleti de tartışma zeminine çeker, fiilen kaosa kapı aralanır. Bu şartlar altında liberalleşme suçlu haklarına dönüşür ve mağdur hakları ağza bile alınmaz hale gelir. Oraya geldik galiba. Mevcut hukuk sistemi adalet sağlayamaz hale gelir. Hukuk sadece suçluları koruyan ve kayıran bir imaj kazanmaya başlar. Toplum kendi adaletini kendi eliyle, linç ve benzeri yöntemler yoluyla, ki onlar da oluyor zaten, aramaya başlar. Devlet öncesine dönüş başlar. Yasalar yetersiz ve işlevsiz kalırlar. Toplumdan idam dahil cezaların daha da ağırlaştırılması talebi, ki zaten o da olmaktadır, yükselmeye başlar. Mafyalaşma ve kriminalizasyon devlet kadrolarında kemirmeye başlar. Rüşvet çıkara bağlı ilişkiler, kollamacılık yaygınlaşır. Yozlaşma devleti de girdabına alır. Zamanla siyasal süreçler, partiler ve kadrolar daha merkezi, daha üst bir takım mafya organizasyonlarının denetimine girer. Zaten uç vermiştir. Mafyokrasi denen olgu aleniyet kazanır. Önceleri dağınık ve mikro düzeyde yayılan mafyöz çeteleşmeler zamanla merkezi bir arayışa, daha üst organizasyonlara dönüşür. Birçok alanda devlete alternatif yapılar oluşur. Ülke yönetimine el koymaya hazırlanırlar. Mafyalaşma ve kriminalizasyon başa çıkılamadığı ölçüde güvenlik harcamalarını da arttırır. Bütçede daha fazla paylar ayrılmaya başlanır. Ancak gecikilmiştir ve alınan önlemler yetersiz kalır. Cezaevleri ihtiyaca cevap veremez hale gelir. Ki gelmiştir. Devlet her seferinde daha büyük cezaevleri kurmak zorunda kalır. Siyasi iktidarlar, hükümet ve partiler suça karşı politikalarıyla değerlendirilir hale gelirler. Suçun üzerine gidebilen veya gitme vaadi olan partiler en yüksek oyu almaya başlarlar. Ya da tersine yurttaşlar siyasilerden zaten ümidi keser. Yasa dışı piyasa, yasal piyasayı egemenliği altına alır ya da boğar. Vergi kaçağı ve kayıt dışı gelirler artar ki bugün de zaten çok yüksek düzeydedir. Toplumun diğer hizmetleri de kaynak yokluğundan zora girer. Kriminal yapılar yeter seviyeye geldiklerinde legal görünümler altında daha çok faaliyet icra etmeye başlarlar. Ki bu da vardır. Uyuşturucu özellikle gençliğimizi tehdit etmeye başlar. Ki başlamıştır zaten. Köşe başlarında kollarında şırıngalarla insanlar belirmeye, her taraf uyuşturucu satıcılarıyla dolmaya başlar. Asayişsizlik sokağa iner, gücü gücüne yetene yasası işlemeye başlar. Suç istatistikleri patlama yapar ki kısmen bu da oluşmuştur. Sokaklar yürünemez, çıkılamaz hale gelir. Can, mal, ırz güvenliği sıfırlanır. Bir iktidar boşluğu, bir düzen arayışı baş gösterir. Sivil iktidarlar ve demokrasi güven yitimine uğrar. Başka kuvvetler tabii kalırsa yeniden düzen sağlama amacıyla duruma el koyar. Sonuç, olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Ek, kriminalizasyona vahim bir örnek, MS-13. Sizin için önce Tanrı, sonra anneniz, sonra da MS-13 vardır. Çeteye ihanetten 17 yaşında karnında çocuğuyla öldürülen Brenda Paz'ın FBI ifadesinden. MS-13 üyesi olduktan sonra sizin için hayatta 3 yer vardır. Hastane, hapishane ve mezarlık. Brenda Paz'ın katillerinden İsmail Cisranos. Şimdi aklınıza getirebileceğiniz en tehlikeli ya da vahşi çetenin nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalışın. Bildiğiniz bütün mafya ve çete türleriyle karşılaştırın. Ancak yine de onların yanında hayli melek gibi kalacaktır. Bu mağara Salvatrucha, yani uyanık Salvadorlu ya da kısa adıyla MS-13 diye bilinen, ağırlıkla çocuk yaşta ya da yetişkin gençlerin üye olduğu, sırf ABD'de 8-10 bin arası üyesi olduğu sanılan Latin Amerika kökenli bir çete. Ancak MS-13 basit bir sokak çetesi değil. Ortaya çıktığından bu yana ABD'de her yana yayılan ve başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere İspanya dahil 6 ülkede örgütlenmesi olan son derece hızlı yayılan bir yapı onlar. Çete üyelerinin yüzlercesi hapiste olmasına ve polisin onlara yönelik operasyonlarına rağmen çete yine de büyümesini sürdürüyor ve kriminal uzmanlara göre bu durum engellenemez olarak görülüyor. ABD Göçmen Bürosu bunlardan 20 bin kadarını ülkelerine geri gönderdiği halde güçleri hala azalmıyor. ABD ve Latin Amerika'daki en kanlı sokak çetesi olarak bilinen oluşum bütün sorunlarını şiddet yoluyla çözüyor ve kendi bölgelerine düşman sayılan çetelerden biri bir adım bile atsa oracıkla vuruluyor veya palalarla doğranıyor. 1990'lı yıllardan itibaren ilk olarak Los Angeles'ın bir mahallesinde ortaya çıkan ve önceleri 3-5 küçük çocuğun hareketi olarak görülüp önemsenmeyen MS, çok geçmeden başta New York, Washington, Baltimore, Newark, Miami, Dallas olmak üzere ABD'nin 31 eyaletinde örgütleniyor ve gençliği tehdit eder hale geliyor. FBI bu yüzden onlara virüs diyor ve El-Kaide'den bile tehlikeli olarak vasıflandırıyor. Çetenin üyeleri bir kısmı ülkeye kaçak yollardan giren El Salvador, Ekvador, Guatemala, Honduras ve Meksikalı Latin kökenlilerden oluşuyor. MS Latin mahallelerinde getto yaşamının bir ürünü olarak genç kuşak arasında ortaya çıkıyor. Önceleri heavy metal dinleyip Ozzy Osbourne konserine gitmeye çalışan bu gençler zamanla diğer çetelerle, özellikle de Mara 18 isimli Meksika çetesiyle çarpışma ve hakimiyet kurma süreci içinde vahşilik ve acımasızlıklarıyla bir adım öne geçiyorlar. Sosyologlar şiddete bu kadar yatkın olmalarını El Salvador'da süren kanlı iç savaşın izlerine bağlıyorlar. Zaten çoğunu El Salvador ve Honduras'taki savaşlardan kaçmış ailelerin çocukları oluşturuyor. Bunlar kaçtıkları iç savaşın ölüm mangaları gibi davranıyorlar sanki. Dipnot: okurlara Latin Amerika kökenli kriminal çete ve gettolaşmalarla ilgili bir film önermek istiyorum. Brezilya Rio'daki suç dolu bir bölgeyi bir çocuğun gözünden anlatan 2002 yapımı Tanrı Kent, City of God benim seyredebildiğim en iyi film. Başrollerini Alexander Rodchenko, Leandro Hora oynuyor. Yönetmeni ise Fernando Meireles. İzleme imkanınız olursa kaçırmayın. Şiddet ve nefret dolular. Hayatlarını sadece şiddet, öldürme ve hakimiyet kurma anlamlandırıyor. Vücutları dövmelerle dolu ve aynı zamanda suç kariyerlerini belirtiyor. Adam öldürmüşse adam öldürme, yaralamışsa yaralama resmediliyor. Bağlı bulundukları bölgeler telefon kodlarıyla yazılmış durumda. Ayrıca her MS üyesinin vücudunda mutlaka M harfi şeklinde ve ters dönmüş şeytanın boynuzlarını simgeleyen dövmeler mevcut. El işaretleşmeleri de metalcileri andırıyor. Üyeliğe kabul törenleri de bir o kadar vahşi. Üye olmak isteyen bir grup tarafından 13 saniye boyunca öldürülesiye, kemikleri kırılana, dişleri dökülene kadar dövülüyor. Böylelikle sınandıklarını düşünüyorlar. İhanet veya ayrılma ise mutlaka ölümle cezalandırılıyor. Kendilerine özgü el işaretleriyle anlaşılıyorlar. Biri öldürülecekse midelerine, biri yaralanacaksa omuzlarını sıvazlıyorlar. Aralarından biri ölür ise de onun anısına hakim oldukları bölgelerin duvarlarına onun adını spreyli boyalarla yazıp anıyorlar. Çeteye bir kez girenin bir daha asla çıkamayacağı söyleniyor. Üye olduktan kısa bir süre sonra birini mutlaka öldürüyorlar. Hapishane ise onlar için korkulan bir yer değil, bir eğitim yuvası adeta. Hapishaneye girmiş çıkmışlar diğerlerinin gözünde kariyer yapan özenilen kişilere dönüşüyorlar. İlk bakışta dağınık ve merkezi olmaktan uzak görünen yapı, tam tersine oldukça merkezi, katı kuralları ve ritüelleri olan tipik ve modern bir çete örgütlenmesi olarak göze çarpıyor. Şeflerinin Rivera Kod adlı biri olduğu sanılıyor. Onun haricinde her bölge 60-70 kişilik bölükler tarafından korunuyor ve yatay örgütlenmiş gibi duruyor. Ancak hepsinin bir sorumlusu var ve zincir tepeye kadar uzanıyor. Liderlerinin çoğu hapishanede olsa da oradan da emir ve talimat göndermeyi sürdürüyorlar. Hapishanelerde de iktidar kurmuş vaziyetteler. Onlara uymayan müdür veya görevlileri öldürmeleriyle dikkat çekiyorlar. Uyuşturucu, gaz, haraç, öldürme başlıca faaliyet alanları arasında ve bütün bunlar onlara bir oyun gibi geliyor. El Salvador'un başkenti San Salvador tümüyle onların denetiminde. O kadar ki hapishanelere bile kendilerinden olmayanları kabul etmiyorlar. Honduras'ta ise bunlar otobüsleri tarıyor, yaşlı kadın çocuk ayrımı yapmadan herkesi öldürebiliyorlar. Kurbanlarının cinsel organlarını kesip köpeklerine yem olarak atmalarıyla ün salıyorlar. ABD ve Latin Amerika dahil üye sayılarının 100.000'e yaklaştığı ileri sürülüyor. MS-13 yeni tip kriminal oluşumlara en ilginç ve en tehlikeli örnek olarak gösteriliyor. İlk bakışta basit bir çocuk çetesi gibi görünen çete çoktan bu mahiyetini aşmış durumda. Kriminal dünyada kendine hatırı sayılır bir yer ediniyor. ABD güvenlik birimleri yasal sınırlar içinde bunlarla başa çıkamıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ilkokullardan üniversitelere kadar her düzeyde örgütleniyorlar. En çok üye topladıkları alanlar ise mahallelerdeki basket ve spor sahaları. Latin mahallelerinde ise imparatorluklarını ilan etmiş vaziyetteler zaten. 9-10 yaşındaki çocukları bile tetik çekip adam öldürmeye yollayabiliyorlar. Ancak MS-13 belirtildiği gibi asla bir çocuk ya da gençlik çetesi değil, onu çoktan aşmışlar. Gerek örgütlenmeleri, gerek gizlilikleri, gerekse de yöntem ve ritüelleriyle gelmekte olan yeni organize suç dalgasının en modern biçimlerinden biri. Üye sayıları ve eylemleri ise onların fazlasıyla ciddiye alınmalarını gerekli kılıyor. Bugün ABD ve Latin Amerika MS-13'ün yarattığı yeni tip kriminal dehşetle yüzleşiyor. Bulundukları her ortamı anında bir jungle'a çevirmekte üstlerine yok. Bugün hangi suç bilimci ya da güvenlik uzmanına MS-13 deseniz ürküntüyle karşılanıyor. 22. ayrımın sonu. Sayfa 272.